Türk tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın isteyen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan. Ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam, hep yaptığımız gibi kitap armağanımız var. Onun için dinleyicilerimizin yapması gereken basit. Bizi ilk arayan dinleyicimize kitap armağanımızı ulaştırıyoruz. Güray hocam, ben telefon numaralarımızı hatırlatayım dinleyicilerimize. Ardından sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz, kitap armağanımız, sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz de trttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocam, bu haftaki armağan kitabımız hangisi?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan İslam-Bizans İlişkileri 610-847 Casim Avcı tarafından hazırlanmış olan bu kitap dinleyicilerimizle buluşacak. İlk arayan dinleyicimize hayırlı olsun diyorum. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. Çok güzel baskılı. Gerçekten de 200 yıllık İslam tarihinin ve Türk tarihinin de Türklerin İslam'a girişi dönemini de anlatan önemli olayları, Anadolu'nun fethi hareketlerini anlatıyor. Şimdiden tebrik ediyorum tarihli dinleyicimizi. Hayırlı uğurlu olsun.
Evet, kurumunuzun hocam, zaten ben çok beğeniyorum. Beğenilmeyecek gibi değil çünkü bu da cilt kapak. Çok güzel bir baskı. İçindekilere şöyle bir göz atınca kaynakları vermiş Casim Avcı Hoca. Sonra terminolojiyi vermiş. Terimler, İslam öncesi Arap-Bizans ilişkilerine bir genel bakış diye. Böyle ince, ayrıntılı incelemiş konuyu. İlk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. Melikşah'ın ölümünden sonrasında Güray hocamızla konuşmaya başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Güray hocam, ilk soracağım soru şu olacak. Profesör Doktor Refik Turan hocamızın önemli bir tespiti vardır. Hep der ki Türklerde lider değişikliği, kağan değişikliği, sultan değişikliği sıkıntılı olur. Ve bu sıkıntı toplumun tamamına, devletin tamamına sirayet eder. Siz de anlattığınız geçen hafta Melikşah bu batınilerin, haşhaşilerin, teröristlerin suikasti sonucunda şehadetinden sonra yaşananlar ne oldu Güray hocam?
Şimdi Sultan Melikşah'ın yapmış olduğu, kendi devlet politikasında hayatı boyunca uğraştığı önemli meseleler var. Bunlardan birisi, az önce de ifade ettiğiniz gibi, Batiniler ismiyle bildiğimiz ve zaman içerisinde Haşhaşi adını da tarihçilerimizin verdiği bir terör örgütü. O çağın gerçekten de Selçuklu Devleti'nin hem sosyal yapısına hem de devlet yapısına karşı askeri anlamda da sivil sosyal anlamda da bir tehlike oluşturduğunu görüyoruz. Nitekim Haşhaşilerin 1090 yılında Hasan Sabbah'ın liderliğinde bugünkü İran'ın da kuzey bölgesinde yer alan Elburz Dağları üzerinde Alamut Kalesi'ne üstlendiğini, burayı kendilerine üs edindiklerini görüyoruz. Gerçekten de Sultan Melikşah vefatından önce, yani şehit edilmeden önce, bu kaleyi ve çevresini, Elburz Dağları bölgesindeki, Kohistan bölgesindeki İsmaililere ve Haşhaşilere karşı bazı orduları görevlendirmişti. Bu orduların başına çok önemli Türk beylerini, özellikle Yaruntaş, Arslantaş, Koltaş ve Kızılsenk adıyla bildiğimiz önemli kol ordular liderliğinde ordular görevlendirmişti. Yani bu işi kökten Alamut Kalesi'ni de almak suretiyle çözmek istiyordu. Ancak kendisinin bir zehirlenme neticesinde, bir suikastle şehit edilmesi, tabii Nizami Mülk'ün de benzeri bir şekilde şehit edilmesi birbiri ardınca Selçuklu Devleti'nin birdenbire idari mekanizmasının başının eksilmesine, merkezi otoritesindeki zayıflıklara neden oldu ve devlet içerisinde taht kavgaları çıktı. Melikşah'ın 4 oğlu bulunuyordu. Bunlar Mahmut, Berkyaruk, Muhammed ve Sencer melikler olmak üzere bulunuyordu. Bunların her biri de bulundukları eyalette ayrı ayrı sultanlık iddiasında bulunabilecek yetki ve haklara sahip idiler. İşte başta İsfahan'da bulunan Terken Hatun, daha küçük yaşta bulunan küçük şehzade Mahmut Tapar'ı sultan ilan etti ve diğer meliklerden ona itaatlerini arz etmelerini talep etti. Bu durumda Selçuklu Devleti'nde diğer melikler olarak kastettiğimiz Berkyaruk ve Muhammed Tapar sırasıyla Mahmud'a ve Terken Hatun'a karşı çıktılar. Melikşah'ın kardeşi olan Tutuş Bey de Terken Hatun'la görüşmek suretiyle Mahmud'un yanında ve Terken Hatun'la da işbirliği yapmak suretiyle de Berkyaruk'a karşı harekete geçtiler. Terken Hatun'la Berkyaruk arasında savaşlar olduğunu ve Berkyaruk'un sonunda galip geldiğini görüyoruz. Aslında şöyle ifade edebiliriz. Sultan Melikşah'tan sonra en güçlü merkezi anlamda devlet mekanizmasının büyük desteğini alan kişi Berkyaruk olarak görünüyor. Özellikle Doğu bölümü Türk Devlet Teşkilatı'nda büyük hükümdar olarak kabul edilirse Berkyaruk'un Selçuklu Devleti'nin Melikşah'ın vefatı döneminde Doğu bölümünün yöneticisi olduğunu da görüyoruz. Şöyle ifade edebiliriz. Doğu'daki Sultan Büyük Han olarak kabul edildiğine göre Berkyaruk aslında Melikşah'tan sonra geçen Selçuklu Sultanı idi.
Terken Hatun da ama mücadele ediyor ama.
Terken Hatun işte kendi çocuğu yani şehzadesi olan Mahmud'u tahta geçirmek için bir girişimde bulunmuş. Ancak defaatle karşılaşmalarına rağmen bu konuda başarılı olamayarak Berkyaruk idareyi tek elde toplamayı başarmıştır. Ancak bu defa da Terken Hatun'un vefatıyla da mesele çözülünce kendiliğinden Muhammed Tapar'la Berkyaruk arasında çatışma zemininin ortaya çıktığını görüyoruz. Muhammed Tapar'la Berkyaruk arasındaki çatışmalara baktığımız zaman bu iki hükümdar dikkatimizi çekecek bir şekilde 1105 yılına kadar aralıklarla karşılaştılar ve 5 defa savaştılar. En sonunda binlerce Selçuklu askerinin şehit düştüğü iç taht mücadeleleri dediğimiz yaklaşık 10 yıl süren bir devletin içerisinde düzensizlik, istikrarsızlık ve parçalanmışlık görünümünün çıktığını görüyoruz.
Hocam devletin ve milletin üzerinde ağır düzeyde bir tahribatı sebep olduğunu en azından bunu söyleyebiliriz herhalde bu döneme ilişkin.
Elbette Türk Devlet Teşkilatı'nda tek elden yönetim çok önem arz eden bir husustur. Yani devlet erki içerisinde tek elden yönetim dediğimizde kastedilen şey şudur. Yani merkezi idare güçlü olmalıdır anlamında söylüyoruz. Yani üniter devlet ya da merkeziyetçi anlayış devletlerin genelinde de böyle olursa başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada da böyledir. Aslında devletler öyle esnek yapıları her zaman kaldıramayabilirler. Merkezi gevşettiğiniz zamanlarda denetlemeyi de gevşetmiş olmanız söz konusu oluyor genellikle ve bu da yer yer fırsat buluyor tabii eyaletler. Selçuklu Devleti'nde de bunu görüyoruz. Parçalanmışlığa doğru gidebiliyor. Baştaki sultanın vefatıyla da bu çok da daha tehlikeli bir noktaya doğru taşınabiliyordu.
Güray Hocam, belki de bu çatı diye tabir edebileceğimiz iktidar devletin en üstteki yapıda bir çatışma, bir anlaşmazlık toplumun kalanına da sirayet ettiğinde iktisadi, siyasi ilişkilerde de bozulmalara sebebiyet veriyor.
Şimdi Selçuklu Devleti'nde sürekli görülen isyanlar var. Aslında Sultan Melikşah daha gençken, şehzadeyken, yaklaşık 10 yaşlarında kendisi veliaht olarak ilan edildiğinde Sultan Alparslan tarafından 1065 yılında 10 yaşındayken veliaht ilan edilmişti. Kavurt Bey isyan etmişti, itiraz etmişti bu veliahtlığa. Daha sonrasında tahta geçtiğinde 1073'ten sonra Kavurt Bey yeniden isyan etmişti. Yani Sultan Melikşah tek bir güç olmayı başardı ama büyük savaşlarla, taht mücadelelerinden galip gelerek en güçlü kişi olduğu için başardı. Kendisine daha sonra karşı çıkanlar, isyan eden beyler de oldu. Ailenin yakın ve uzak üyeleri var. Sonuçta kardeşler ve amcalar çok yakın, tahta hak sahibi olabilecek, sultanlık iddiasında bulunması muhtemel olan kişiler. Bunlardan başlayarak uzak akrabalara doğru, yani hanedanın damatları var, uzak akrabalar var. Çok eskiden bu yana yayılan, akrabalık kuran bir kınık boyundan bahsediyoruz. Kınık hanedan ailesinden bahsediyoruz. İşte bu hanedanın bütün akrabalarının hemen hemen hepsi de sultanlık ilan edecek değil. Kardeşler ve amcalar gerçekten bir nüfuz sahibi olan, yani toplum üzerinde sözü dinlenilen, nüfuzu askeri anlamda da demografik anlamda, yani insan desteği potansiyeli anlamında da arkasında bir nüfuz gücü hissettiren siyasi erk sahibi kişiler sultan olmaya her an için namzet olabiliyorlardı. İşte bunlar arasında bir başka kişi daha var. Sultan Melikşah zamanında Tekiş, kendisi iki defa isyan etmiştir. 1081 yılında birinci isyanı, daha sonra da 1085-1086 yıllarında ikinci defa isyan etmeye kalkmış ve her ikisinde de tenkil edilmiş, yani cezalandırılmış ve bastırılmıştır isyanı. Küre ardından hocam, Arslan Argun isyanı var mesela.
Evet, Arslan Argun.
Arslan Argun isyanı var. Berk Yaruk zamanında da Arslan Argun'un yeniden isyan ettiğini görüyoruz. Arslan Argun isyanında da, Tutuş isyanında da Berk Yaruk başarılı oldu. Galip gelmeyi başardı. Diğer taraftan biz Tutuş'un kendi sultanlığını ilan ettikten sonra Suriye Selçuklu Devleti ismiyle ayrı bir devlet kurulduğunu görüyoruz. Çok ilginç bir şey, güncel gelişmelerle de ilgili olduğu için belirtelim. Suriye Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti Rakka'dır. Sultan Tutuş, yani Selçuklu, Suriye Selçuklu Devleti'ni Rakka'da ilan etmiştir. Ardından Halep, Şam, yani o zamanki ismiyle Dimaşk ve Filistin bölgesini de kendisine bağlayarak Musul'a doğru, Irak'a doğru genişletmek suretiyle Suriye Selçuklu Devleti'ni kuran kişidir. Yani aslında Selçuklu Devleti Melikşah'ın vefatıyla beraber parçalanmış görünüyor. Tutuş Sultanlığını ilan ediyor. Terken Hatun'un himayesindeki Mahmut Sultan var. Berk Yaruk Sultanlığını ilan ediyor. Sultan Sancar bir tek burada.
Hocam Türkiye Selçuklu Devleti zaten var.
Muhammed Tapar zaten sultanlığını ilan ediyor. Ve böylece Türkiye Selçuklu Devleti 1075'ten bu yana ayrı bir devlet olarak varlığını ifade ediyordu. Sultanlık lakabını kullanıyordu ve sultan olmanın yanı sıra diğer alametleri de aynıyla uyguluyordu. Anadolu Selçuklu Sultanlığı, Kirman Selçukluları, Kavurt Bey'den bu yana Kirman Selçukluları da var 1067'den itibaren. İşte Irak Selçukluları, Suriye Selçukluları, bütün bunlar Melikşah'ın vefatıyla daha da bağımsız, daha da parçalı bir Selçuklu devlet yapısının ortaya çıkmasına
neden oldu. Güray Hocam, o tabilik metbuluk ilişkisinde merkez zayıflamaya başlıyor giderek.
Merkezin zayıfladığını ve bu arada ülkenin resmen ikiye parçalanmasına dair görüşmelerinde gerçekleştiğini görüyoruz. İşte bu görüşmelerden birisi 1105 yılında Sultan Berk Yaruk'la Muhammed Tapar arasında olmuş ve ülke doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Muhammed Tapar yapılan anlaşmaya göre her ne kadar devletin bir anlaşmayla savaşı sona erdirmesi söz konusuysa da devletin batı kolunun sultanıdır. Bakın burada sultan sıfatını görüyoruz. Berk Yaruk da doğu kolunun sultanıdır. Yani iki Selçuklu devleti ortaya çıkmış oluyordu. Büyük Selçuklu devleti artık resmen ikiye ayrılıyordu.
Yani sağ kol ve sol kol
olmak. Sağ kol ve sol kol olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Birbirleriyle olan ilişkilerini de belli şartlara bağlıyorlardı. Yani as üst ilişkisi söz konusu olmayacaktı. Sadece hakimiyetleri oldukları alanda, hakim oldukları alanda kendilerinin sözleri geçecekti. Birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklardı. Askeri anlamda yeri yeri dışarıdan gelecek tehditlere karşı ittifakla hareket edeceklerdi.
Birbirleriyle savaşmayacaklar. Güray Hocam, şu sonucu o zaman buradan belki çıkarabiliriz. Bu iki grup arasında diyelim mücadelenin aslında kazananı yok. Yani anlaşmayla neticelenmiş, birinin diğerini bastırması, boğdurması gibi bir durumla söz konusu değil.
Evet, tabii Bu 1103-1104 yılındaki olan olaylar, savaşlar neticesinde sürekli savaşların devam ettiği bir sırada böyle bir anlaşmanın 1104 yılının içerisinde imzalanmış olması çok da uzun süren bir uygulama olmadı. Bu fiiliyatta karşılık bulmadı diyebiliriz. Yani parçalanmışlık görüntüsü birdenbire ortaya çıktı ama Muhammed Tapar'ın kısa bir süre sonra vefat etmesi Berkyaru daha da güçlendirdi ve Batı koluna karşı güçlü bir Berkyaruk dönemi başladığını söyleyebiliriz 1105'ten itibaren aslında. Yani bir yıl içerisinde Muhammed Tapar'ın vefat etmiş olması Berkyaru'nun elini güçlendirdi ve dolayısıyla 1092-1093'ten itibaren Berkyaru Sancar dönemine kadar daimi bir isim olarak telaffuz edebiliyoruz.
Hocam şimdi bu döneme ilişkin buradaki bu taht kavgalarında benim her zaman merak ettiğim şu olmuştur. Bu terör örgütü, bu Haşhaşiler, Batıniler, Hasan Sabbah, diğerleri bu müdahil oldular mı bu iç çekişmelere?
İç çekişmelere...
Kayıtlar var mı Gürev Hocam bu konuda?
Tabii ki şöyle ifade edelim. Berkyaru'nun ordusunda bulunanlar açısından baktığımızda Berkyaruk doğu kolunda bulunuyor. Kuzey kolunda yani Haşhaşilerin bulunduğu tarafta Mahmut Tapar var. Yer yer birbirlerine düşürecek faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ancak Haşhaşiler o zaman içinde bir yayılmacı politika güdüyorlar. Askeri güçleri var yani. Haşhaşi kuvvetleri dediğimiz askeri ordu içerisinde 20 binlik, 30 binlik ordular görüyoruz. Çok böyle büyük süper güç diyebileceğimiz ordular değil çağına göre ama bunlar da gerçekten kendi bulundukları bölgede askeri güvenliklerini sağlayacak Elburz Dağları bölgesinde ve Kuhistan diye bilinen İran'ın bu dağlık bölgesinde belli üsleri, geçitleri tutmuş olan bir terör örgütü. Aslında Selçuklu Devleti'nin bölgedeki hakimiyetini, güvenliğini, ticaret güvenliğini, gümrük güvenliğini vesaire bütün bunları vuran bir terör örgütü. Mecburen savaşmak zorunda. Selçuklu Devleti sadece bir sapkın dini kullanan terör örgütü olduğu için değil, aynı zamanda kendi siyasi varlığı, sosyal varlığı açısından da savaşmak zorunda olduğu bir terör örgütü olduğu için bunlarla mücadele ediyordu, savaşıyordu. Nitekim Berkyaru'nun da bunlara karşı, Muhammed Tapar'ın da bunlara karşı tedbirler aldığını, ancak şehzadelerin, Selçuklu şehzadelerinin genelinin Haşhaşilere karşı politikalarında Melikşah'ın politikasını devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Yani tutuş da karşı bunlara, diğerleri de karşı. Yer yer böyle geçici anlaşmalar yaptıkları olmuş ama daimi bir birliktelik kesinlikle söz konusu değil. Selçuklu sultanları bu konuya ortak bir şekilde tavır koymuşlardır. Bu anlaşılıyor. Aynı zamanda Selçuklu Atabeyleri, mesela Filistin bölgesinde Atabey olarak bulunan Tutekin Bey, onlara karşı mücadelede önde gelen Selçuklu Atabeylerindendir. Nitekim tutuşun Atabeyidir ve Melik Rıdvan ve Dukağan da aynı zamanda onun zamanında bu bölgede Selçuklu tahtının varisleri olduğunu görüyoruz tutuşun vefatından sonra.
Evet hocam, o Berkyaruk Neslihan'dan uyarı geldi. Ara zaman peki Neslihan. Tamamdır. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Devam ediyoruz sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız da. Hocam Berkyaruk duruma hakim oldu.
Evet, evet Sultan Berkyaruk duruma hakim olmuştur. Ancak 1097 yılında Anadolu'daki gelişmeleri, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışan hükümdarlara baktığımız zaman Selçuklu Devleti'nin başında devletin geneline 1095 yılından itibaren de az önce ifade ettiğim gibi daha çok Berkyaruk müdahil oluyordu. Mesela 1098 yılında Antakya'ya kadar gelmiş olan 1. Haçlı ordularına karşı ordu gönderen Sultan Berkyaruk'tur. Muhammed Tapar'ın da desteği olmuştur, katkısı olmuştur. Ancak burada daha çok kaynaklarda Berkyaruk'un adının geçtiğini görüyoruz. Ve Berkyaruk neticede Sancar'a kadar bayrağı götüren hükümdar olmuştur. Yaklaşık olarak tahta bulunduğu süreye baktığımız zaman, işte bunu 1094'ten başlatacak olursak 1118 yılına kadar tahta tek başına götürmeye çalıştığını ve bunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Burada Berkyaruk'un taht kavgalarının dışında Selçuklu devlet politikası açısından en çok uğraştığı, mücadele ettiği yapı Haşhaşilerdir. Bu da dikkatten kaçmaması gereken bir şey. Tabii yeni bir olay olarak Orta Doğu'da, Irak'a kadar olan bölgede gerek mülteci meselesi, gerek ticaretle ilgili olan olaylar, gelişmeler, güvenlik meselesi değişiyordu. Bunun sebebi de Büyük Haçlı Seferleri diyebildiğimiz Orta Çağ'ın bu büyük seferleri, yani Batı'dan Doğu'ya, Avrupa'dan gelen Haçlı Seferlerinin başlamış olmasıydı. Nitekim Haçlı Seferlerinin ilk 4 ordusu Anadolu üzerinden Suriye'ye akın etmiştir ve Selçuklu Devleti'nin bu kolunu, yani Büyük Selçuklu Devleti'ni de dolayısıyla etkilemiştir. Doğu Akdeniz'deki Selçuklu ticareti, Selçuklu ekonomisini nasıl etkilemiştir? Buna baktığımız zaman Berkyaruk döneminde Selçuklu iktisat yapısının, iktisadiyatının zayıfladığını söyleyebiliriz. Yani merkezi hazinede de zayıflamalar olduğunu görüyoruz. Bunu toplamaya çalışan bir Sancar yönetimi ortaya çıkmıştır. Mücadele dolayısıyla burada Alamut çevresindeki Hasan Sabbah ve Batiniler meselesi ve bunun sonrasında da Suriye'deki Haçlılar meselesi. 1124 yılına kadar, yani Sancar dönemindeki gelişmelere kadar Hasan Sabbah bizzat bu Alamut ve Elburz dağlarındaki Kuhistan bölgesindeki Haşhaşilerin lideriydi. Ve bunların bir ordusu vardı, birçok kalesi vardı. Yapı olarak baktığımız zaman propaganda yaparak sivil kanattan, nesillerden, gençlerden kendilerine öğrenci ve taraftar devşiriyorlardı.
Güray Hocam,
böyle bir propaganda var.
Güray işte, Hocam burada bu hafta değil tabii, önümüzdeki programlarda bu Haşhaşi denilen, Batıni denilen terörist örgütlerin altyapısını oluşturan İslam'da Asr-ı Saadet döneminden sonra ortaya çıkan siyasi karışıklıkların biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra bizim tarihimize etkileri konusunda da ayrı ayrı programlar yapmak gerek gibi görünüyor. Buradan Neslihan'a da söyleyelim. Belki de Neslihan, Güray Hocam, bu konuya girmemiz gerekebilir. Bir de şunu duyurayım hemen. Bugün bize ilk ulaşan dinleyicimiz Almanya'dan Hüseyin Condar. Güray Hocam.
Evet.
Kitap armağanımızı İslam-Bizans İlişkileri adlı kitabı 617-847 tarihleri arasını çalışmış Casim Avcı. Almanya'dan Hüseyin Condar.
Hüseyin Bey'e iyi okumalar diliyoruz, selam söylüyoruz. Tabii Selçuklu Devleti ile ilgili kısmı bu eserde daha giriş kısmı olarak 9. yüzyıldan itibaren Selçuklu Devleti'nin işte Türklerin İslamiyet'e girişiyle alakalı tarafı bulunuyor. Selçuklu öncesi Türk tarihi açısından, Anadolu tarihi açısından da önemli bir eser. Hayırlı olsun diyorum.
Güle güle okusun.
Evet hocam. Muhammed Tapar'dan biraz bahsedelim. Muhammed Tapar tabii devletin batı koluydu. Berkyaruk zamanından bahsettik az önce. Berkyaruk döneminde bir Hasan Sabbah meselesi var. İkinci olarak da Haçlılar meselesi başlamış bulunuyor. Muhammed Tapar zamanında da bu meseleler devam etti. Muhammed Tapar hakim olduğu batı kolunda Haşhaşilere karşı ve aynı zamanda Haçlılara karşı iki taraflı savaşlar yaptı. Hasan Sabbah zamanında Suriye'de Haşhaşilerin varlığı belli karelerde var. Mesela şöyle ifade edebiliriz bunu. Bugün Lübnan diye bildiğimiz coğrafyada Haşhaşiler o tarihlerde de vardı. Yani Filistin'e doğru uzanan bir dağlık bölge, Lübnan bölgesinde Haşhaşilerin yerleştiğini biliyoruz. Bu bölgedeki varlığı Osmanlı zamanına kadar devam etmiştir Haşhaşilerin. Bunu da ayrıca şimdiden belirtmemizde yarar var. Bir başka olay, Muhammed Tapar zamanında Orta Doğu'daki olaylara Haşhaşiler yanı sıra, yani İran'daki olaylar yanı sıra Haçlılarla ilişkiler açısından baktığımızda yer yer Haçlılar artık kontluk kurduğu için ticari anlaşmalar yapıldığını görüyoruz. Yani Büyük Selçuklularla bölgedeki kontluklar ayrı bir münasebete girmiş bulunuyor. Türkiye Selçuklu Devleti savaş yapıyor daha çok.
Çok yoğun mücadele veriyor hocam. Evet.
Savaş şeklinde bunlarla karşılaşıyor. Ancak Büyük Selçuklu meliklerinin bölgede birbirlerine karşı bile Haçlılarla ittifak yapmaları söz konusu olmuştur ki bu Haçlı kontlukları diyebildiğimiz kontlukların kendi aralarında da yaptığı savaşlar var. Haşhaşilerle de savaştığı dönemler vardır. İşbirliği yaptığı dönemler de vardır. Bu çok ilginç bir dönemdir. Yani Doğu Akdeniz tarihi açısından çok karışık, birbirleriyle olan ilişkileri tutarsız, güvensiz ve Orta Doğu'nun mülteciler meselesi açısından da Orta Çağ mülteciliği meselesi, yani Suriye coğrafyası diye bildiğimiz coğrafyada bugün göçler var ya.
Hocam az önce söylediğiniz gibi bir yandan göçler var, bir yandan
o dönemde de oldu işte. Evet. Yani o dönemde yaşanan siyasi askeri krizler nedeniyle, istila ve işgaller nedeniyle göçler oldu. Ancak bu göçlerin geçici olduğunu ve yeniden o göç eden insanların çoğunun kendi köylerine, şehirlerine yerleştirildiğini tarih kaynaklarından öğreniyoruz. Bu aynı zamanda günümüze kadar Suriye'nin nüfus yapısını anlamamız açısından da önem taşıyor. Bu bölgedeki işte Haçlı istilası ve Haşhaşilik olayı Suriye bölgesinde. Önceki programlarımızda bahsetmiş olduğumuz bir şey vardı. Melikşah zamanında Artuk Bey Anadolu seferinden alınıp Umman bölgesine, ardından da Ahsa bölgesine ve Bahreyn bölgesine seferlere gönderiliyor. Bu bölgelerde Karmatilik ve Batini Haşhaşilik olayları var. Buradaki terör faaliyetlerine ve özellikle Selçuklu devlet adamlarına, ticaret kervanlarına, saldırılara karşı tedbirler alınması söz konusu. Bir diğer taraftan da Haremeyn-i Şerife'nin, yani Mekke ve Medine'nin korunması, himaye edilmesi söz konusu. Selçuklu devleti Sultan Alparslan'dan itibaren Mekke ve Medine'ye hazineden bütçe ayırarak göndermiştir. Bu bölgenin hizmetleri için, yani su hizmeti olabilir, inşaat giderleri olabilir, hacıların hizmetinde kullanılacak bütçe ayırdığını görüyoruz Selçuklu sultanlarının. Bu devam etmiştir. Sultan Melikşah bunu devam ettirdi. Berk Yaruk devam ettirdi. Muhammed Tapar devam ettirdi. Berk Yaruk'un vefatından sonra da diğer Selçuklu sultanları devam ettirdiler. Muhammed Tapar'ın da Batıkoğlu'nun hükümdarı olarak vefat ettikten sonra onun yerine geçen Selçuklu sultanı Sancar Batıkoğlu'nu bırakmadı. Batıkoğlu ile ilgili politikalarını sürdürdü. Ve gerçekten de Selçuklu devletinin son ve en güçlü sultanı diye tanımlıyor tarihçilerimizin bazıları. Ve 1118 yılından 1156 yılına, 1157 yılına kadar, vefat edinceye kadar çok uzun bir dönem Selçuklu devletinde tek bir sultan ismi görüyoruz. Yer yer Selçuklu devletine bu dönemde de isyan edenler olmuştur. Bazı melikler, akraba beyler, hanedana üye olan beyler, akraba beyler güç elde edince, Sancar'ın özellikle Oğuz isyanı neticesinde esir düştüğü sıralarda bağımsızlıklarını elde etmek için girişimlerde bulunmuşlardır.
Hocam Sultan Sancar dönemini incelediğimizde devlette bir toparlanma görebiliyor muyuz?
Evet, Sancar merkezi bir politika gütmüş görünüyor aslında. Merkezi devleti güçlendirmeye çalışıyor. Melikşah'a da benziyor bu yönüyle baktığımızda. Ancak Sancar'ın devlet idari reformunu en geniş şekilde yapan Selçuklu hükümdarı olduğunu söyleyebiliriz. Büyük Selçuklu devletine büyük lakabını verdiren isimler arasında Sancar'ın önemli bir reformist sultan olduğunu söyleyebiliriz. Sebebi de şu, Sencer kendisine sultanların sultanı lakabını vermiştir. Yani kendi emri altında sultan lakaplı kişiler görevlendirmiş ve kendisini onların üzerinde saymıştır. Bu daha önce Selçuklu Devleti'nde görülen bir şey değildir. Selçuklu Devleti kendisine sultan lakabını veren kişiyi isyan etmiş kabul edip onun bu unvanını reddederdi ve savaş açardı. Sencer'de ise böyle bir durum yok. Sencer diyor ki sultanlık lakabınızı kullanabilirsiniz, hatta para da bastırabilirsiniz vesaire. Bütün bunlara da izin vermiş. Ancak bir şartım var diyor. O paranın üzerinde benim de ismim olacak ve benim lakabım Sultanus Sultan Selahattin olacak. Yani sultanların sultanı olacak. Yeter ki beni üstadım diyor.
Tahta çıkışında
böylece hocam bağlamış oluyor. Yani evet, sen de sultan, sana sultan deyince onun da isyan etmediğini görüyoruz. Evet. Burada hükümdarlık anlayışı söz konusu. Yani devlet mekanizmasında hanedan üyelerini kendisine bağlayacak bir devlet teşkilatı yenilenmesi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Sencer'in ordusu daimi 100 bin kişi kaynaklarda. En az 100 bin kişi orduyla gitmiş bütün seferlerine. Bu da dikkat çekici bir fark tabii.
Hocam tahta çıkışında kendisinden önce yaşanan sıkıntılar gibi bir sıkıntı var mı? O dönem geçiş rahat oluyor mu?
Tahta çıkışında kısa bir süre tahta, yani bir yıla yakın, 1117 yılında Muhammed Tapar'ın vefatından sonra küçük bir şehzade tahta geçiriliyor. Muhammed Tapar da kendisi bizzat gelerek tahta el koyuyor. Sencer, yani
evet,
Sencer,
hocam,
affedersiniz. Sencer'in tahta geçtiğini görüyoruz. 1118 yılından itibaren de idareyi devralıyor. Devletin başkentini Merv olarak değiştiriyor. Ve bugün de kabri Sencer'in Merv'dedir. Darul Ahiret ismini taşır. Devletin yeni başkenti de Merv olmuştur.
Doğu'yla ilişkilerinde de sıkıntılar yaşamıyor. Hocam öyle bir dönemden söz ettiğiniz, öyle güzel getirdiğiniz, özetlediniz ki bir tarafta bu Haşhaşi denilen terörist örgüt, öbür tarafta ipini koparmış çıkmış gelmiş bir sürü Haçlı, Kudüs'e inmişler, oraya inmişler, buraya inmişler, onlarla mücadele. Öte yandan bir de Sencer döneminde, Sultan Sencer döneminde doğudan çıkıp gelenler var.
Şimdi doğuda çok belalı bir Karahıtaylar meselesi var.
Manidin'inden
Oğuzlar, galiba hocam. Oğuzların evet, göç etmesi olay da yine Karahıtay baskısıyla birliktedir. Tabii Müslüman Oğuz boyları, Bozoklar ve Üçokların Horasan topraklarına girmesi Sencer'in de izniyle olan bir olaydı. Çok kalabalık topluluklardı ve Sencer bu bölgedeki Oğuzlarla ayrıca bir hukuk kurmak suretiyle onların töresine, örfüne de saygı göstererek özerk bir hak vermişti. Bölgeye tayin etmiş olduğu hanedan üyelerinden bazılarının buradaki Oğuzlarla sorunlar yaşadığını anlıyoruz. Kaynakların verdiği bilgilere göre Sencer de bu durumu kabullenmek zorunda kaldı. Aslında Oğuzlarla savaşma niyetinde değildi. Savaş meydanına çıkıncaya kadar da itiraz etti. Yani mümkün olduğunca sulhü sağlamaya çalıştı Sultan Sencer. Çok bilinçli, iyi yetişmiş bir hükümdardı. Şehzadeliği döneminde de taht kavgalarına kolay kolay girmemiştir. Yani devlet teşkilatı içerisinde birleştirici, bütünleştirici, yani bölücü, parçalayıcı değil de...
Az önce örneklediniz hocam.
Evet, Sencer'in birleştirici bir tavrı var. Ve en sonunda da hükümdarlık ona nasip oluyor. En uzun süre Selçuklu tahtında bulunan bir hükümdar olarak saygıyla, rahmetle anmamız gerekir. Çünkü gerçekten Selçuklu Devleti'nin birleştirici bir padişahı, parçalanmışlığı bitiriyor. Tamamen bitiriyor. Haçlılara karşı tedbirlerini de alıyor. Ve Haçlı meselesi onun zamanında çöküşe doğru gitmiştir. Yani Orta Doğu'daki yeni güçler, dengelere izin verdiğini, bu hani merkezi, kendisi merkezi teşkilatını sürdürüyor ama Suriye'dekine diyor ki sultan olabilirsin, sıkıntı yok. Sadece bana şu kadar vergi gönder, istediğim zaman asker gönder diyor. Onlar da onu yapıyorlar. Evet. Burada bir, yani ademi merkeziyet politikası var gibi görünüyor ama aslında merkezin denetimi ve merkeze bağlılık devam ediyor.
Evet. Güray Hocam, Yaşlı Sultan Sencer'in dramatik sonunu önümüzdeki haftalardaki programlarımıza bırakalım. Sonuna geldik bu haftada programımızın. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun Sedat Bey. Kolay gelsin.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu haftada bitirdik programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.